Ayrım 3. Sayfa 26. İsteksizlikten doğan atalet ve inattan doğan atalet. İnsanların bir konuda yapmaları gerekeni yapmaması bazen isteksizlikten, bazen de inattan kaynaklanır. Proaktif atalet. Hedefsizlik, isteksizlik, atalet. Reaktif atalet. İstenmeyen etki, baskı, iç tepki, direnç, atalet. İsteksizlikte kişi hiçbir şey yapmak istemiyordur ya da o anda o işi yapmayı istemiyordur. Bu tür atalette bir kişi isteksizlik ya da iradesizlik nedeniyle bir görevi yapmamaktadır. Örneğin birkaç gün sonra matematikten sınava girecek bir öğrencinin ders çalışmaktan nefret etmesi, gidip TV izlemeyi seçmesi bu tarz bir atalettir. Reaktif atalet ise isteksizlikten değil inattan doğar. Kendi rızası alınmadan, kendi iradesine rağmen kendisine bir şey yaptırılmaya çalışılan insan kendi içinde bir direnç geliştirecektir. Çünkü dıştan zorlama, iç tepki, direnç yaratır. Direnç uzun vadede atalete dönüşür. Ülkemizde inattan doğan atalet oldukça yaygındır. Hayat enerjilerini kavgaya harcayan insanların bir gün bir şeyler üretmeleri gerektiğinde enerjileri kalmamaktadır. Gandhi'nin öncüsü olduğu sivil itaatsizlik hareketi, istenmeyen otorite karşısında bilinçli bir şekilde ataletli hareket etmeyi siyasal bir silaha çevirmiştir. Kendiliğinden oluşan atalet ve kasti oluşturulan atalet. Atalet, temelindeki niyete göre de ikiye ayrılabilir. Kendiliğinden oluşan atalet ve amaçlı, kasıtlı olarak oluşturulan atalet. Kendiliğinden oluşan atalet, doğal ve amaçsız atalettir. Doğal şartları oluşunca kendiliğinden ortaya çıkar. Oysa kasti oluşturulan atalette bir kişi ya da kesim amaçlı ve planlı bir şekilde yavaşlığa, durağanlığa, pasifliğe ve atalete düşürülmektedir. Atak ve çalışkan bir hırsızın hapishaneye konularak atalete düşürülmesi bu duruma bir örnek olabilir. Terörizme destek veren ülkelere uygulanan ambargolarda o ülkelerin ekonomilerini atalete düşürmeyi amaçlar. Kişisel, kurumsal ve ulusal düzeyde atalet. Atalet 3 farklı düzeyde karşımıza çıkar. 1. Kişisel atalet. 2. Kurumsal atalet. 3. Toplumsal atalet. Ataletli bireyler olduğu gibi ataletli kurumlar da vardır. Bir devlet dairesine gittiğinizde gördüğünüz manzara ataletli kurumun resmidir. Ataletli kurumlar ataletli insanlardan oluşurlar. Çünkü insanlarda atalet duygusu oluştururlar. Nasıl ki balıklar içinde yaşadıkları akvaryumun suyunu her dakika içlerine soluyorlarsa, aynı şekilde ataletli şirketlerde çalışan insanlar da ataletli kurum kültürünü içlerine solurlar. Kişisel atalet, kurumsal ataleti, kurumsal atalet, toplumsal ataleti besler ve büyütür. Kendini geliştirmemek, atıl hayat yaşayan, pasif insanların çoğalmasına neden olur. Ataletli kişilerin çalıştığı ve yönettiği şirketler başarısız olacaktır. Başarısız şirketlerin oluşturduğu bir ülke ekonomisinin gelişmesi ise mümkün olmayacaktır. Ülkenin gelişmemesi de insanların kendini geliştirmelerini ve başarılı işler yapmalarını engelleyecektir. Bu büyük kısır döngüyü kırabilmek için bireysel olarak yapabileceğimiz en kritik şey kendi ataletinizden kurtulmaktır. Bu ülkeyi kurtarmaya kendinizden başlayın. İkinci olarak çevrenizdeki insanlara ataleti yenmek kavramından bahsederek onları atalet hakkında bilinçlendirebilirsiniz. Kişisel ataletinden kurtulan bir kişi daha etkin bir hayat yaşayacak, daha başarılı bir insan olacaktır. Başarılı insanlar bir araya geldiklerinde başarılı kurumları oluşturacaktır. Başarılı ve çevik çalışan kurumlar da başarılı toplumları oluşturacaktır. Bu pozitif başarı döngüsü nerede başlar? İnsanda. Önce insanın kişisel ataletini yenmesi gerekir. Ataletini yenmek isteyen insan nereden işe başlamalıdır? Beyninde olup da kendisini blok eden düşüncelerinden. Sosyal başarı sürecinde ataletin rolü nedir? Eylem olmadığında vizyon bir rüyadır. Vizyonu olmayan eylemse boşa zaman geçirmektir. Eyleme sahip bir vizyon dünyayı değiştirebilir. Joe Berker. İlkokul kitaplarındaki meşhur kaplumbağa tavşan yarışını bilirsiniz. Tavşan kaplumbağaya göre daha hızlı koşan, daha yetenekli bir hayvandır ama biraz ataletlidir. Bir gün yarışmaya karar verirler. Tavşan kendinden emin olduğu için rahat bir şekilde hareket eder. Kaplumbağa ise azimlidir. Yavaş ama tempolu bir yürüyüşle yarışı kazanır. Tavşan başarıya daha yatkın olduğu halde kaybetti. Çünkü bildiklerini uygulamadı. Öyküden çıkan ders nedir? Başarabilmek için bilmek gereklidir. Ancak tek başına yeterli değildir. Başarabilmek kelimesinin içinde bilmek vardır. Ama daha fazlası da vardır. Bildiklerini uygulamak da gerekir. İnsanları bildiklerini uygulamaya geçirme şekillerine göre 4 gruba ayırabiliriz. 1. Bilen ve yapanlar. 2. Bilen ama yapmayanlar. 3. Yapan ama bilmeyenler. 4. Yapmayan ve bilmeyenler. Bilen ve yapanlara bilinçli başarmış kişi diyebiliriz. Neyi, niçin, nasıl yapabileceğini bilen bu kişiler bununla da yetinmeyip bildiklerini uygulamaktadırlar. Hayatta kaliteli başarı şansı en yüksek olan kesim bunlardır. Bilen ama yapmayanlarsa tipik ataletli insanlardır. Nasıl başarılı işler yapabileceklerini bilirler ama yine de yapmazlar. Kendilerini eyleme geçirebilme becerileri zayıftır. Kendilerine söz geçiremeyen insanlardır. Yapan ama bilmeyenlerse harala gürele bir şeyler başarmaya çalışan kesimdir. Büyük bir gayretle bir şeyler yapmaya çalışırlar ama neyi, niçin, nasıl yaptıklarının kendileri de farkında değildirler. Bu kişiler büyük bir şevkle işe dalarlar ancak planlama yapmadıklarından ya da iş hakkında teknik bilgiye sahip olmadıkları için başarısız olurlar. Başarısız olmaları şevklerini kırarak atalete düşmelerine ya da kurnazlık yapmaya başlamalarına neden olabilmektedir. Yapmayan ve bilmeyenlerse başarısız insan sınıfını oluşturuyor. Hem nasıl başarılı olabileceklerini bilmeyen hem de başarılı olmak için çaba göstermeyen kesimdir. Atalet başarı yolculuğunda hangi duraklarda karşımıza çıkar? Sıfırdan zirveye başarı yolculuğuna çıkmış insanları ve kurumları iki noktada atalet tuzağı bekler. 1. Başarı öncesi atalet tehlikesi. 2. Başarı sonrası atalet tehlikesi. Atalet en büyük başarı düşmanıdır. Atalet başarıyı iki aşamada engellemeye çalışır. Başarılı olmadan önce hayal edileni gerçekleştirmek için harekete geçmeyi, bilinenin uygulamaya geçirilmesini önlemeye çalışır. Kişi ataleti bu aşamada yenerse amacına ulaşmak için harekete geçebilir, başarıya doğru ilerleyebilir. Başarıya ulaştıktan sonra ataletle randevunun ikinci raundu başlar. Burada tehlike başarıdan doğan atalet halidir. Başarıyı engelleyen atalet halinden farklı olarak bu aşamada atalet, egoyu da müttefik edinerek halinden hoşnutluktan doğan hareketsizliğe neden olur. Başarının getirdiği rehavetle ego ve rahatlık tuzağına düşenler bu maçı kaybederler. Bu maç daha tehlikelidir. Çünkü başarının getirdiği atalet başarılı ve kazanan kişileri tehdit ettiğinden artık kaybedilecek çok şey vardır. Şimdi başarıya ulaşmayı önleyen atalet tehlikesini biraz yakından tanıyalım. Sosyal başarının 7 adımı. Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil adlı ilk kitabımda okurlara hayatta başarılı olmak için ana hatlarıyla 7 aşamalı bir süreci takip etmelerini önermiştim. 1. Hayatta nasıl başarılı olabileceğini öğren. Başaranlar nasıl başarıyor? Sen nasıl başarabilirsin? Başarının sistem ve süreçleri nasıl çalışır? 2. Kendini ve potansiyelini tanı. Kimsin ve başkalarından daha iyi neler yapabilirsin? 3. Hayat amaçlarını tespit et. Neyi başarmak, nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? 4. Amaçlarına ulaşmanın stratejilerini ve planlarını hazırla. İstediklerini hangi aşamalarla, ne kadar sürede, nasıl başarabilirsin? 5. Eyleme geç. Buraya kadar istenilenleri yapmışsan, nereden başlaman gerektiğine karar ver ve başla. 6. Sonuç alıncaya kadar gerekli manevraları yap. Sonuç alıncaya kadar kararlı ol. İlgili kişilerle ilişki ve iletişim kur. Kaynaklarını iyi kullan. Çok çalış ve benzeri. 7. Sonuç al ve aldığın sonuçlardan bir şeyler öğren. Nasıl başardın? Kendinden öğrenmen gerekenler neler? Bir dahaki sefere aynısını veya daha iyisini başarabilmek için neler yapmalısın? İlk kitabımda anlattığım bu 7 adımlı kişisel başarı sürecinin 5. adımı ataletle doğrudan ilişkilidir. Pek çok insan neyi başarmak istediğini, niçin başarmak istediğini ve isterse nasıl başarabileceğini bilir, ancak yine de harekete geçmediği için sonuç alamaz. İlk 4 aşama başarıyı içimizde tasarlamayı, 5. aşama ise içimizdeki başarıyı dış dünyaya aktararak realize etmeyi sağlar. Bu aşamayı geçemeyen kişilerde başarının iç tasarımı gerçekleşmiş ama hayal ya da potansiyel dış başarıya dönüşememiştir. Yüksek potansiyeli olduğu halde başarılı olamamış kişilerin temel sorunu budur. Başarının temeli kendini eyleme geçirebilmektir. Bu da ataleti yenmek ve amaca yönelik ilk adımı atmakla mümkündür. Başarısızlık korkusu ve öğrenilmiş çaresizlikten doğan atalet. Başarıyla atalet arasındaki ilişkiyi gösteren harika bir örnek, köpek balıkları üzerinde yapılmış olan bir öğrenilmiş çaresizlik deneyidir. Deneyde bir köpek balığı uzun süre aç bırakılır. Sonra bir akvaryuma konur. Akvaryum cam bölme ile ikiye ayrılmıştır. Cam bölmenin diğer kısmında başka bir balık bulunmaktadır. Uzun süre aç kalmış olan köpek balığı hemen o balığa saldırır. Ancak kafasını suda olmasından dolayı fark edemediği cam bölmeye çarparak şaşırır. Tekrar döner, bir daha saldırır. Gene cama çarpar. Kahramanımız çok açtır ve tanımlayamadığı bir dış engelleyici tarafından hedefine ulaştırılmamaktadır. Şaşkın durumdadır. Tekrar dener, tekrar cama çarpar. Bir yanda açlığı, bir yanda yaşadığı engellenmişlik hissi vardır. Köpek balığı açlığının etkisiyle motive olup saldırmakta, ancak engele çarpınca demotive olup olduğu yerde kalmaktadır. Engellenmişlik hissi, öfke, açlık, hayal kırıklığı, umutsuzluk ve depresyon duyguları içinde yaşayan köpek balığımız bir süre sonra artık küçük balığı yemek için hiçbir teşebbüste bulunmamaya başlar. Onun artık hiç hareket etmediğini gören bilim adamları ona büyük bir sürpriz yaparak aradaki cam bölmeyi kaldırırlar. Şaşırma sırası bilim adamlarındadır. Çünkü köpek balığı o balığı yiyemem inancı geliştirdiği için hiçbir teşebbüste bulunmamaktadır. Bilim adamları bunun üzerine küçük balığı kovalayarak büyük balığın sahasına getirirler. Ancak köpek balığı yine de o balığı yemez. Trajikomik bir şekilde açlıktan ölmek üzeredir ama yine de yemez. Peki neden o balığı yememiştir? Aç ama gururlu bir köpek balığı olduğundan mı? Köpek balığının içinde bulunduğu psikolojik duruma öğrenilmiş çaresizlik denmektedir. Atalet ve acziyet halinin öğrenilen bir davranış şekli olduğu kabul edilmektedir. Bu deney, inançların davranışlar üzerinde ne kadar güçlü etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ne yaparsam yapayım, o balığı yiyemeyeceğim inancı, ki bu inanç bir iç engelde, köpek balığını atalet durumuna sürüklemiştir. Bu deneyden çıkarılabilecek ana ders, iç engel, dış engel farkı hakkındadır. Deneyin birinci aşamasında kullanılan köpek balığıyla diğer balığın arasına yer alan cam bir dış engeldir. Köpek balığının kafasını cama vura vura öğrendiği, ben ne yaparsam yapayım bu küçük balığı yiyemeyeceğim inancıysa iç engeldir. Balık kafasını cama vura vura adeta dış engel kafasının içine geçip iç engele dönüşmüştür. İlginç olan nokta şudur. İlk etapta dış engel, cam vardır ama iç engel, yapamam inancı yoktur. İkinci aşamada dış engel, yani cam yoktur ama bu defa iç engel, yapamam inancı vardır. Yani köpek balığının başarabileceğine inandığı zaman başarı imkanı yoktur. Başarabilme imkanı olduğundaysa başarabileceğine inancı yoktur. İnsanların küçük bir azınlığının inancı ve imkanı vardır. Büyük bir çoğunluğunsa inancı varken imkanı yoktur, imkanı varken inancı. İnsanlar başarılı olmak için önce iç engellerini, sonra dış engellerini aşmak zorundadır. İç engeller daha çok psikolojiktir. İç engelleri tehlikeli yapan onların farkında olunmamasıdır. İnsanlar genellikle dış engelleyicilerinin farkındadır. Onları suçlar, onlar engellemeseydi amaçlarına nasıl ulaşacaklarını anlatır dururlar. Oysa o dış engeller kalktığında asıl engelin kendi içlerinde olduğunu görürler. Başarısızlığının nedenlerini Türkiye şartlarına bağlayan kişiler, aynı şartlarda başkalarının başarılı olabildiğini unutmamalıdır. Daha da ötesi, Türkiye şartlarından dolayı başarısız olduğunu düşünen, İsviçre'deki sisteme örnek veren kişilere, bu ülkelerde yaşama imkanı verildiğinde bu sefer de orada söylendikleri görülecektir. Çünkü bu kişiler iç engellidirler. Sonuç üretmek yerine suçlamayı, söylenmeyi, sızlanmayı bir yaşam biçimi haline getirmişlerdir. Unutmayın, başarmak sonuç almaktır. Haklı bir nedene dayansa dahi hiçbir suçlama, söylenme, bahane başarının yerini tutamaz. Başarı yolunda iç ve dış engelleyiciler. Olmak istediğimiz yere giderken bizi engelleyen bariyerler ikiye ayrılır. İç engelleyiciler ve dış engelleyiciler. Bu engelleri tanımak ve onları aşma stratejileri geliştirmek ilerlemenin temelidir. A. İç engelleyiciler. Kişinin kendi zihninin içindeki bariyerlerdir. Nedir bunlar? Sınırlayıcı değerler. Bir kişi başarı, büyüme, aktiflik, dinamizm gibi değerlere değil, rahatlık, problemsizlik, tembellik gibi değerlere daha çok inanıyor ve önem veriyorsa eyleme geçmekte güçlük çekecektir. Sınırlayıcı karakter özellikleri. Bir kişi tembel ve ağırkanlı bir mizaçtaysa eyleme geçmekte güçlükler yaşayacaktır. Buna karşın coşkulu ya da iç disiplini gelişmiş kişiler daha kolay kendilerini eyleme geçirebilmektedirler. Yetersiz özgüven. Bir kişi başarı için gerekli donanıma ve kişiliğe sahip olmadığını düşünüyorsa, hayal kırıklığı korkusu ve boşa emek harcamama düşüncesiyle eyleme geçmeyecektir. Başarı hakkındaki sınırlayıcı inançlar. Başarılı olmanın insanın kendi ellerinde olmadığına inanan kişiler, büyük işler başarmak için eyleme geçmekte güçlük çekecektir. Sınırlayıcı ilkeler. İnsanların prensipleri, dini inançları ve ahlaki görüşleri kendilerini pek çok noktada sınırlandırabilmektedir. Başarının gerektirdiği davranış şekliyle inançları çatışan kişiler eylemsizliğe sürüklenebilmektedir. Olumsuz düşünceler. Bir kişi önündeki işin yapılmaya değer olmadığını, yararsız olduğunu ya da bu işi yapmayı başaramayacağını kendine söyleyip duruyorsa veya sürekli kötümser düşünüyorsa eyleme geçmekte güçlük çekecektir. Sınırlayıcı alışkanlıklar. Bir kişi sürekli erteleme alışkanlığına sahipse eyleme geçmekte güçlük yaşayacaktır. Sınırlayıcı duygular. Bir kişi korku, tükenmişlik, engellenmişlik hissi gibi sınırlayıcı ve negatif duyguları yoğun olarak yaşıyorsa eyleme geçmekte güçlük çekecektir. Sınırlayıcı tecrübeler. Bir kişi çok sayıda başarısız girişim yaşamışsa, beyni hayal kırıklığı yaşatan anılarıyla doluysa eyleme geçmekte zorlanacaktır. Bir iş adamı, hükümetin IMF ile daha önce yürüttüğü 17 programın tamamının başarısızlıkla sonuçlandığını biliyorsa, varsayım olarak 18.'nin de başarısız olacağını düşünür ve yatırım yapmaz. Normal şartlar altında kafamızdaki düşünceleri doğru yanlış ekseninde değerlendiririz. Başarılı insanlar, düşünce ve inançlarını sadece doğru mu, yanlış mı ekseninde değerlendirmekle yetinmez, beni sınırlandırıyor mu yoksa güçlendiriyor mu diye de düşünür. Başarılı olmak insanın kendi ellerinde değildir inancının doğru mu yanlış mı olduğu yıllarca tartışılabilir ama sınırlayıcı olup olmadığı daha nettir. Başarılı olmanın kendi ellerinde olmadığına inanan insanlar başarılı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmayacaklardır. Peki doğru olduğuna inanılan ama sınırlayıcı olduğu da aşikar olan inançlar karşısında ne yapmalı? İnsan neye inanacağını kendisi seçebilir. Neye inanmayı seçerseniz hayatınız ona dönüşür. B. Dış engelleyiciler. Dış dünyada bulunan ve kişinin eyleme geçmesini engelleyen bariyerlerdir. Bizim dışımızda olup da eyleme geçmemizi ve amaçlarımıza ulaşmamıza engel olabilecek bazı sosyal bariyerler şunlardır. Ailenin engellemeleri. Profesör Doktor Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın tespitine göre Türk gençliği batıdan farklı olarak maddi olarak ailesine bağımlılığını zamanla kesse de manevi bağımlılığını sürdürmektedir. Gençlerin pek çok projesi ailelerinin kafasına yatmadığı için gerçekleştirilememektedir. Siyasi engellemeler. Özellikle büyük ölçekte sosyal başarılarda mutlaka siyasiler işlere karışmaktadır. Unutmayın, Ankara hiçbir şeyin uzun süre iyi gitmesine izin vermez. Kültürel engellemeler. Ayıplanmaktan ve dışlanmaktan korktuğu için orijinal düşünce ve projelerini uygulayamayan pek çok insan bilirsiniz. Dış denetimin yoğun ve etkili olduğu Anadolu'da bu durum daha sık yaşanmaktadır. Şehirlerde çevresel denetimin zayıflığından orijinal ve farklı işler yapılabilmektedir. Eric Hoffer'a göre köyde yaşayan hiçbir insan orijinal bir eser üretememiştir. Bu nedenle de insan gerçek kimliğini şehirde bulmuştur. Bürokratik engellemeler. Bir yabancının 2000 yılında Türkiye'de bir şirket kurup ilk işini alması için yerine getirmesi gereken 183 adet bürokratik imza ve işlem bulunmaktaydı. Bu kadar engelleyici bir bürokratik anlayışa sahip bir ülkenin yabancı yatırımcı çekmekte zorluk yaşaması kadar doğal ne olabilir? Hukuki sınırlamalar. Hukukun aşırı engelleri de pek çok girişimci, kişi ve kurumun şevkini kırmakta, atalete düşmelerine neden olmaktadır. Ekonomik engeller. Kendini çok iyi şekilde geliştirdiği halde, finansal yeterliğe sahip olmadığı için istediklerini yapamayan pek çok kişi bulunmaktadır. Yetenek ve bilgi yeterliliğine sahip olduğu halde, finansal yeterliliğe sahip olmayan bu kişiler genellikle mağrur ve mahzun bir psikolojiye kapılarak eylemsizlik haline geçmektedir. Üstlerin engellemeleri. Amirleri tarafından sırf potansiyeli, yeteneği ve çalışkanlığından dolayı kendisine rakip olmasından korkarak pasif görevlere atanan ya da kıza alınan pek çok kişi bulunmaktadır. İstikrarsızlık. Ülkenin siyasi, ekonomik ve psikolojik istikrarsızlığı pek çok kişiyi eyleme geçmekten alıkoymaktadır. Çünkü istikrarsızlık belirsizlik yaratır. Belirsizlik de kişileri ihtiyatlı ve muhafazakarca davranmaya, bekle gör pozisyonunda durmaya zorlar. Dış engelleyiciler iç engelleyicileri harekete geçirerek insanı atalete düşürür. Harekete geçmemek için haklı neden gibi görünürler. Bununla birlikte aynı dış sınırlayıcılara rağmen başka insanların yine de koşabildiği görülmeli, aynı prangalarla başkalarının koşabildiği unutulmamalıdır. Politikacıların görevi insanların önündeki dış engelleri kaldırmaktır ama politikacılar insanların içindeki iç engelleri kaldıramazlar. Dış engelleyicilerle ülkede egemen olan düzen ve yapı ifade edilmektedir. Bu düzenin temeli insanların sıfırdan zirveye çıkarken kullandıkları ulusal başarı merdivenidir. Peki bir ülkede insanların sıfırdan zirveye çıkmak için kullandıkları ulusal başarı sistemi nasıl bozulur? Bozulma süreci iki aşamalıdır. Önce insanlar sistemi bozarlar. Ardından sistem insanları bozmaya başlar. Çünkü bozuk başarı sistemi insanları daha çok başarılı olmak için bozulmaya zorlar. İnsanların bozularak yükseldiğini ya da bozuk insanların yükseldiğini gören dürüst insanlar ya demoralize olup atalete düşecektir ya da kendisi de bozulmaya başlayacaktır. Başarı hırsı ve yükselme tutkusu asla hafife alınacak bir konu değildir. Başarı sistemi yozlaşmış olan toplumlarda ihtiraslar çoğu kez prensiplere galip gelmekte, bunun sonucunda yolsuzluk ve yoksulluk artmaktadır. Bir toplumda sistemin bozuk olması haklı bir atalet nedeni olamaz. Çünkü dünyanın her yerinde insanlar iki şeyin hiçbir zaman yeterince iyi olmadığını düşünürler. Milli eğitim politikası ve devlet yönetimi sistemi. Şimdi elinize kalemi ve ajandanızı alarak kendi iç ve dış sınırlayıcılarınızı yazılı olarak tespit etmeye çalışın lütfen. Sınırlar ve engelleyicilerle başarılı bir şekilde başa çıkmanın ilk adımı onları kesin, net ve yazılı olarak tespit etmektir. Farkında olmak ilerlemenin ilk adımıdır. Dış sınırlamalarınızı örneğin param yok, amirim yeteneğimi keşfedemiyor, ekonomik kriz var, bürokratik engeller çok, devlet üretimi değil rant ekonomisini destekliyor, kocam ve ailem izin vermiyor, babam destek olmuyor, bu istikrarsız ortamda bir şey yapılmaz, bu sistemde yetenek değil kurnazlık ödüllendiriliyor vesaire. Zorlanmadan yazabileceğinizden eminim. Bununla birlikte kişiler genellikle iç sınırlamalarını, örneğin yeterli bilgim yok, tembelim, depresyondayım, rahatıma düşkünüm, riski değil güveni tercih ediyorum, gerilimden kaçıyorum, erteleme bende alışkanlık olmuş, kendime güvenmiyorum, ahlaki sınırlamalarım çağın gereklerine uymuyor. Geçmişte yaşadığım başarısız denemeler kötümser düşünmeme neden oluyor ve benzeri görememektedir. İç sınırlamalar sinsice ve kendini fark ettirmeden çalışır. İç sınırlamalarımızı görebilmek için bu sınırlamalarınızı zorlayıp onun ötesine geçmeye çalışmanız gerekir. Düşünün. 1. İç sınırlamalarım, engelleyicilerim neler? 2. Dış sınırlamalarım, engelleyicilerim neler?